Not Defteri'nin 72. bölümünden herkese merhaba. Haluk Bey merhaba, nasılsınız?
Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız?
Sağ olun, ben de iyiyim. Bugün yine farklı farklı konularımız var konuşacak. Öncelikle TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma açıldı, faaliyete getirildiler ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Bunu sormak istiyorum. Sonradan son dönemde döviz kuru artıyor mu üzerine yapılan tartışmalarda portföylerde dolara daha fazla mı yer vermek gerekir gibi bir soru ortaya çıkıyor. Onu soracağım. Tabii onunla beraber fon piyasasında da oynaklık var. Biz sizinle fon piyasasını geçtiğimiz haftalarda detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Sizin de yazınız vardı. O tarafı da soracağım. Bu ay PPK yok ama enflasyon beklentileri şekillenmeye devam ediyor. Enflasyon beklentisini soracağım. Siz ne görüyorsunuz? Son olarak Ocak ayındaki verileri hızlı bir şekilde toparlayabiliriz. Bugün güven endeksi açıklandı. Güven endeksine de konuşuruz. Birçok başlığımız var. İsterseniz başlayalım.
Evet.
İsterseniz öncelikle TÜSİAD'la başlayalım ki bu konunun hukuki siyasi boyutu var. Bir de ekonomik boyutu var. Piyasaları da ilgilendiren boyutları var. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında önce soruşturma açıldı. Sonra ifadeye getirildiler. Bu ifade dün gerçekleşti ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Yani öncelikle böyle bir gelişmeyi makul karşılamak mümkün değil. Olumsuz tabii ki, yani kesinlikle. Yani bir sivil toplum kuruluşunun herhangi bir konuda, buna ekonomi de olabilir, hukuk da olabilir, siyaset de olabilir, görüş bildiriyor olmasının reaksiyon göstermek çok makul gelmiyor. Yani bunu söyleyelim. Fakat bunu bir çerçeve içinde değerlendirdiğimizde son dönemde iktidarın yaklaşımıyla ilgili bir bunun parçası olduğu da görülüyor. Yani genel olarak bir sertleşme var. Yani sertleşme her yerde gözüküyor. Bu muhalefete karşı da var. Veya işte çeşitli yaklaşımlarda, işte belediyelerle ilgili olsun, medya ile ilgili olsun, basınla ilgili olsun, açılan davalarda her şeyde görüyoruz bunu. Yani en ufak bir şeyde bir dava açıldığını görüyoruz. Bu bence seçime daha çok var ama yani onun bir stratejisi gibi bir şey, onun bir parçası gibi görüyorum ben. Yani bu gerilimi hep göreceğiz bence bundan sonra. Bu ne kadar gecikirse o kadar o artacak gerilim, yani seçim ne kadar gecikirse. Bence o kapsamda bakılmalı. Yoksa yani şimdiye kadar geçmişte TÜSİAD'la ilgili ilişkiler hiçbir zaman sıcak olmadı tabii. Bunu biliyoruz. Zaman zaman çok sert çıkışlar da oldu. İktidar bunu kendisine böyle dönemlerde, özellikle seçim havasına yavaş yavaş girdiği dönemlerde kendisine yaradığını düşünüyor bu tip şeylerin. Kendi tavanını konsolide ettiğini düşünüyor. Ama tabii çok erken bunun bir işe yaraması için, ama yine de politika böyle. Sertleşmeyle gidecek. Bu tarafı böyle, yani böyle bakmak lazım. Yani öyle bakınca böyle şeyler olabilir. İfade alınması falan, yurt dışı yasağı getirmesi hiç hoş değil tabii. Onlar yatırımcı nezdinde, yabancı yatırımcı nezdinde çok kötü algılandığına eminim. Ama dönem böyle olacak. Yani bunun ekstra bir piyasa işleyiş açısından belki günlük anlık şeyleri olabilir. Ama hani ileri boyuta taşınmadıkça, hani bir daha haksız hamlelere TÜSİAD kapsamındaki şirketlerle veya kişilerle daha ileri aşamaya götürülmedikçe piyasa etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ama hani buna alışmamız lazım. Bunları çok göreceğiz bundan sonraki dönemde.
Ekonomi tarafına geçecek olursak son dönemdeki tartışmalardan bir tanesi dolardaki, kurdaki artış geçtiğimiz dönemden daha fazla olmaya başladı. Ve buna bağlı olarak portföylerde daha fazla döviz ya da döviz ürünleri bulundurulmalı gibi, evet, bir yaklaşım var. Artık kurdaki artış böyle mi devam edecek? Sizin öngörünüz nedir? Merkez Bankası, evet, nasıl hareket edecek? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de portföyü belirlerken sizin bakış açınız nedir? Evet. Daha fazla döviz ürünü bulundurmalı mıyız?
Evet. Ya işte tabii ekonomik olarak en çok tabii şu aralarda her zaman olduğu gibi kur artacak mı, işte TL'de mi kalmalıyım falan sorularını çok alıyoruz. Yani bu iyice arttı. Hatırlarsak Ocak ayında sadece kurlar %1 civarı arttı. Ve uzun süredir konuşuyoruz bunu. Hani reel değerlenmeyi bahsediyoruz değil mi? Hani enflasyonun çok altında kur artışları. Geçen seneyi hatırlayalım. Hı. Enflasyon işte 44 oldu. Kur artışı 18-19'larda mı? Yani bayağı düşük kaldı. Hala Ocak ayında enflasyon işte 5'i aştı. Kur artışı 1'de kaldı. Şimdi Şubat'ta bir hareketlenme gördük. Hareketlenme dedim, ocağa göre birazdan şu anda 1.6'larda falanız. Yani ay başından bu yana kur sepeti artışı. Ya şu bile bu heyecanı yaratıyorsa yatırımcı çok gergin demektir. Yani bunlar karşılık buluyorsa. Hani hep konuşuyoruz ya. Hep yatırımcıda bir şey beklentisi var. Çok uzun süredir hani çok bastırılıyor kur. Bu hani çok bastırılınca geçmiş son 2018'den beri olan süreçler patlar işte. Ben aman işte dövizi geçmeyeyim. Bunu da tabii böyle bir gerginliği hissedenler de bunu kaşıyor biraz tabii. Yani bunu şey tarafında bunu analist olabilir, medyada konuşan biri olabilir, sizin yayınlarda başka kişiler olabilir. Bunu kaşıyan çok oluyor. Şimdi tamam bu eşyada tabii değerlendirmeler yapılabilir ama yatırımda yatırım şeyine baktığımızda doğru şeyi, enstrümanı seçmek kadar zamanlama da çok önemlidir. Yani buna tamam döviz belki bir dönem dövize geçmek mantıklı tekrar olabilir. Ama bunu zamanlaması önemli. Erken de yapmamak lazım. Çünkü erken yaptığınızda bu sefer getiriniz bayağı düşük kalır uzun süre için. Yani o yüzden bizim görevimiz bunun daha doğru bir şekilde yani doğru zamanlamayla tahmin edebilmektir. Yani bunu veya yatırımcıya öyle söyleyebilmektir. Şimdi onu birinci olarak onu söyleyeyim. Baktığımızda şimdi böyle bir şey niye oluyor? Evet şeyi biliyoruz sistem olarak hala Ocak ayında acayip döviz aldı. Böyle çok döviz aldığı dönemlerde. Bu dövizi niye aldı bir kere? Onu bakalım. TL cinsi getiriler çok yüksek. Ve yeni yıla girerken de herkes bunun devam edeceğini, yine TL'de bir değerlenmenin daha az da olsa geçen seneye göre varsaydı. Mevduat getirileri, para piyasası fonları getirileri. Dolayısıyla böyle dövizden yine geçişler oldu. Yabancı girişler oldu. Bayağı döviz arzının fazla oldu. Ocak öyle. Şubat çok mu farklı? Şubat'ta da baktığımızda ilk yarısında döviz almaya devam ettiğini gördük. Mesela bazı son haftalarda biraz daha zaman zaman döviz sattı da oluyor. Ama biliyoruz bunu yani her zaman zaman alım tarafında oluyor. Zaman zaman satım tarafında oluyor. Piyasaya şey yapıyor. Dolayısıyla buradaki hızlanmaya çok anlam çıkarmamak lazım. Ya da şöyle diyeyim. Geçmişte de bunları hep konuştuk. Belli bir hıza oturur mu? Yani çok daha öngörülebilir bir sabit bir şeyle gider mi? Hep bunu konuştuk. Yani bu çok kolay değil bunu söylemek. İşte şimdi artık %2 ile gider aylık ne bileyim 3 ile gider. Bunu söylemek çok şey değil. Bir kere hani çok arka planda baktığımızda bir kere %2'nin hızının üstüne çıkması çok zor. Niye diyeceksiniz? Çünkü bir enflasyon hedefi var. Yani hedef derken yani bir tahmini var. 24 demiş orta nokta, üst nokta da 29. Bununla uyumlu olan 2'yi geçmemek bir kere onu söyleyelim. Yani çünkü onun üzerindeki bir artış katkı yapabilir enflasyona. Oysa ona paralel veya onun altındaki bir artışta en azından nötr bir etki yapar ya da aşağı çeker. Bir kere bunu zaten düşündüğümüzde çok hızlanmayacağını görüyoruz. Yani niye böyle konuşuyoruz? Bir kere artık hani serbest bir kur rejiminden bahsetmiyoruz ki bunu aslında ilerleyen yayınlarda konuşalım. IMF bile mesela bizi artık dalgalı kur tarafında değil, daha yönetilen kur veya sabit kur taraflarında bizi sınıflamaya başlamış. Onu belki gelecek ilerleyen haftalarda konuşuruz yayınlarda bunun anlamını. Böyle bir şey varken kurla ilgili beklenti yaratmak şu aşamada doğru değil. Çünkü belli bir çerçeve içinde gidiyoruz. Hiçbir şey tam serbest değil. Yani para politikası tam serbest değil, kur politikası değil. Çünkü para politikası niye serbest değil? Orada da kredi kısıtları var yani faizle oynuyorsunuz ama kredi kısıtları olduğunda tam bir aslında serbest bir para politikasından bahsedemeyiz. Yani böyle bir şey varken bu geçiş döneminde eskisi gibi düşünüp dalgalı kurdaymış gibi düşünüp ya işte bu hızlandı bu kurların bundan sonra daha da hızlı artmasını sağlar demek doğru değil. Yani yanlış bir yönlendirme oluyor yatırımcıyı. Bunları sık sık görüyoruz. Onun için bunu uzun uzun anlatıyorum. Ben böyle düşünüyorum. Artı eli de çok güçlü Merkez Bankası'nın. Yani geçen hafta net uluslararası rezervler yani baktığımız net döviz pozisyonu ya da başka yani onun yakın bir kavram IMF tanımı tarihi zirvesine çıktı. Yaklaşık hesabıma göre 71 milyar dolar falan ulaştı. Tarih zirvesinde ve bu rakam kalan KKM'yi bile rahatlıkla karşılayacak vaziyette ve uzun süre Merkez Bankası'nı idare edecek bir güçte yani. Yani isterse şu anda satarak dövizi kontrol etmiyor, öyle bir şey yok. Genelde alarak kontrol ediyor, yani düşmesini engelliyor. İsterse satarak da uzun süre kurun yükselmesini engelleyebilir. Ha bu hoş bir şey mi? Değil. Yani bunu uzun süre yaptığı zaman hiçbir Merkez Bankası dayanamaz. Yani büyük bir döviz talebi olup herkesin dövize döndüğü, yabancı yatırımcı çıktığı bir yerde tabii ki bu bizi 3 sene idare etmez. Yani çok gitmez. Ama hani öyle onu olmasını gerektirecek bir tetikleyecek bir şey de yok. Onun için hani riskleri izliyoruz. Mesela TÜSİAD o kapsamda da değerlendirilir. Yani onun yansımaları. Tabii ki büyük bir şey lazım. Yani yatırımcıyı çok moralini bozacak büyük şeyler lazım. Büyük değişiklikler lazım. O olmadıkça bu dinamik de çalışmaz ve Merkez Bankası'nın eli güçlü. Onun dışında da ne kalıyor geriye? Döviz talebi getirecek ne var başka? Ekonominin talebi. Yani dış ticaret açığı kaynaklı bir talep olabilir ya da cari açık kaynaklı. Hı hı. Orada da baktığımızda evet bir bozulma başladı ama şu anda ılımlı düzeyde. Beklediğimiz düzeyde çok ekstra bir şey yok. Ekstra bir döviz talebi yatacak bir şey yok. O yüzden şu anda döviz portföy döviz ağırlığını arttırmak için erken hala çünkü getirirler. Ki özellikle şimdi belki onu konuşuruz. Para piyasası fonlarındaki getirilerdeki bir miktar dalgalanmaya veya düşüşe rağmen hala Türk lirası cinsi yatırım enstrümanları daha cazip gibi duruyor.
İsterseniz evet. Siz oraya girmişken oradan evet. Devam edelim. Dediğiniz gibi özellikle para piyasası fonları tarafında bir oynaklık var. Sizinle o işleyişi detaylı bir şekilde konuşmuştuk programımızda. Fon tarafında ne oluyor?
Fon tarafında tabii son yıllarda çok büyüyen bir dünya var ve yatırımcı da klasik mevduat enstrümanlarından buralara doğru kaymaya başladı. Çok da iyi oluyor aslında. Yatırım ufku genişliyor. İyi bir şey. Portföy şirketleri büyüyor. Şimdi orada para piyasası fonları 5'e katlandı son bir yıl içinde. Oradan beri bir son aylarda bir oynaklık görüyoruz. Niye? Bunun nedenini şöyle. SPK işte yatırım fonlarına, özellikle para piyasası fonlarına portföylerin %10'lu kadar azilen ihraç ettiği de, tahvil veya bono tutma zorunluluğu getirdi. Bunun için de geçiş dönemi Ocak-Şubat'tı. Ve onunla ilgili ihaleler de açtı. Yani ona yönelik kısa vadeli ihaleler de açtı. Şimdi aslında böyle bir zorunluluk da bir sürpriz oldu ve aslında enstrümanın, para piyasası fonu gibi bir enstrümanın çok ruhuna da uygun değil. Çünkü sonuçta tahvil daha uzun vadeli bir şey. Ne kadar hani çok uzun vadeli olmasa da biraz vade uzadıkça faiz riski dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Faizlerde hareket olduğunda faizin yükselmesi tahvilin fiyatını düşürüyor. Tersi olduğunda tersi oluyor. Şimdi bu da aslında risksiz dediğimiz bir enstrümanı bir miktar risklerle getiriyor. %10'luk kısmı kadar risklerle getiriyor. O zaman ne oldu tabii? Fonlar da oradaki oynaklık olacağını tabii düşündüler. O yüzden oynaklık en az olabilecek enstrüman olarak TLRF endeksli tahvilleri. Yani TLRF de nedir? Gecelik faizi endeksli tahvil. Ki en yakın takip etsin diye yani faiz indirim sürecinde. Bunu ağırlıklı olarak aldılar şeyler ve o süreç tamamlandı aslında. Tabii ki ama bu alım sürecinde ve o sıradaki son dönemde enflasyon verileri sonrasında bir oynaklık oldu faizlerde dikkat edersek. Enflasyon hem sürpriz yaptı hem Merkez Bankası hedeflerini revize etti. Tabii ki faizleri birazcık tahvil getiri eğrisini yukarı yönde olumsuz etkiledi. Bunlar bir araya gelince bir de tabii Merkez Bankası da faizi de 250 bas puan düşürünce hem oynaklık arttı getirilerde. Günlük çünkü insanlar çok alıştı sabit. Belli bir şeyle giderken daha oynak olmaya başladı bu geçiş sürecinde. Bu da getirileri işte böyle %4 ve şey daha önce aylık alışmışların biraz daha 3'lere doğru. Şu anda son bir ay diye baktığımızda ortalama 3.7 getiri hala ama onu getirdi. Öyle olunca muhtemelen biraz çıkışlar görüldü bu tip fonlardan. Ama hani bu bence sınırlı hala normal. Tabii ki bu fonlar faiz indirim sürecinde sürekli giriş olacak bir durum yok. Tabii bir indirim süreci var. Herkes bakacak. Mevduatla ne kadar ikame edebiliyor mevduatı. Sürekli bir kontrol edecek. O yüzden bunu gördük. Ama bu geçiş süreci bitti bence. Bundan sonra o kadar oynaklık olmayacaktır. Yine risksiz bir enstrümandır. Ve politika faiziyle yakın gidecektir getiri olarak. Yani mevduat faizlerini her zaman yakalayacaktır. Ve çok likit bir enstrümandır. İlgi görmeye devam edecektir diye düşünüyorum.
Peki politika faizi demişken bu ay PPK toplantısı yok. Faiz açısından enflasyon beklentileri, enflasyondaki gidişat önem taşıyor. Bugünden bakınca bu ayı nasıl geçiriyoruz? Sizin enflasyon beklentiniz nasıl şekilleniyor? Evet.
Normalde ilk iki ay tabii böyle son yıllarda belli asgari ücret başta olmak üzere güncellemelerin olduğu dönemde hep yüksek bekliyoruz ki doğal olarak da öyle oluyor. Geçen seneleri hatırlarsak. Bu yılda istisna değil. Ekstra olarak Şubat ayına sarkan etkiler de var. Nedir burada diye baktığımızda. Özellikle ilk Ocak ayında sürpriz yapan işte bu muayene ücretleriyle ilgili bir SGK'nın belirlediği buradaki ciddi bir artış oldu. Uzun yıllardır yapılmayan bir artış yapıldı. Onun etkisinin 0.6 puan olduğunu biliyoruz. Onun aynı etki Şubat'ta da gözlenecek. Bir kere kafadan bu var. Ve de zaten bir de eğilim yükseldiği için doğal bir hareketi var. Böyle baktığımızda yine yüksek bir enflasyon bekliyor. Kaç civar diyeceksiniz? Daha tabii ay tamamlanmadı. Tahminleri görmedik ama Merkez Bankası'nın hani kendi enflasyon raporunda verdiği grafikten okuduğumuz kadarıyla, oradan çıkardığımız kadarıyla böyle 3.9 gibi bir orta nokta tahmin yapıyor. Yani neredeyse 4'e yakın bir orta nokta tahmini var. Üst sınır olarak da 5. Yani ben çok 5'e doğru yaklaşacağını zannetmiyorum ama 3.5-4 aralığında 4'e daha yakın bir şeyler görebiliriz gibi duruyor. Ama anket yok dedik ama piyasa katılımcı anketi geçen cuma açıklanan ankette medyan Şubat ayı beklentisi 3.21. Biraz düşük bence bu. Daha yüksek bir gidişat var gibi. Bunun dışında vergi ayarlamalarının, mesela tütünlerde yapılan ayarlamaların etkisi henüz zam olarak yansımamıştı. Belki bunları görebiliriz bu içinde. Şubat'a etki olarak. Bir de elektrikte yeni tarifeye geçildi. Bunlar var. Yani böyle İstisnai şeyler var etki olarak. Merkez Bankası kendi senaryosunda görece yüksek bir enflasyonu koymuş durumda. O yüzden böyle bir gerçekleşmede benim senaryomla uyumlu diyebilir. Hani önceki Ocak'ta yaptığı gibi. Gerçi Ocak'ta yaptı ama sonra da revize etti. Öyle bir komiklik de oldu ama diyebilir. Şimdi buradan baktığımızda tabii ki daha bunu konuşuruz. Çünkü 6 Mart'a kadar tabii faiz kararıyla ilgili şeyleri göreceğiz. Ona yönelik anket de önemli olacaktır. Yani piyasada yapılan anket. Çünkü Ocak verisine rağmen ve enflasyon revizyonuna rağmen genelde yatırımcılara, yani konuşan analistlerin hep hani 250 bas puan beklentimiz devam ediyor. Bir iki kere daha yapabilir falan gibi şeylerini gördük. Ama farklı hafif görüş değiştirenleri de gördük. Yani acaba işte biraz durmaz belki ama adımları küçültebilir mi gibi, bunlar önemli. Bunlar ankete yansıyacak mı, bir kere onu bakacağız. Yansımazsa çok da Merkez Bankası'nı bozmaz ama biraz kafalar karıştıysa, işte bazıları ya 250 değil de acaba 150 mi yapar, 200 mi yapar gibi şeyler görürsek biraz Merkez Bankası açısından da çok kolay karar olmayabilir. Merkez Bankası bu kararı alırken de Şubat enflasyonunu görmeyecek. Mart'la ilgili çok fikri olmayacak. Aslında o da çok önemli. Ama 6 Mart olduğu için hani çok Mart'la ilgili de bir enflasyonla ilgili fikri olmayacak. Kendi beklentisine göre hareket edecek. Muhtemelen bir iyileşmeler görmeyi isteyecektir. Ama şeye de baktığımızda, açıklamalara şu ana kadar gelen, bundan sonra da gelebilir, daha sessizlik periyodunda değiliz PPK'nın. Başkanın en son konuşmasında görece ihtiyatlı açıklamalar olduğunu gördük. İşte faizlerde tedrici hareket edeceğiz falan gibi bir yurt dışındaki sunumlarında böyle bir şey duyduk. Ama bunların bakalım bundan sonra da çok altı çizilecek mi, onu takip edeceğiz. Şu anda çok şahin algılanmamıştı son kararı. Hani şimdiden benim beklentim biraz frene basılması yönünde. Durmak anlamında değil ama adımları küçültmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu söylüyorum. Ama o yönde henüz güçlü bir sinyal almadım. Biraz daha takip edeceğim.
Önümüzdeki iki haftaki açıklamalara bakacağız. Peki size son olarak kısa bir şekilde şunu sorayım. Biz geçtiğimiz programlarda 2025'in ilk verilerini konuşurken karışık veriler geldiğinden söz etmiştiniz. İyi ya da kötü ekonomik gidişat açısından şu an için bir değerlendirme yapamıyoruz diye konuşmuştuk. Ocak ayında bitti. İşte Şubat ayındaki veriler de gelmeye başladı. Bugün itibariyle ne görüyorsunuz? Son olarak bugün içerisinde tüketici güven endeksi geldi. Ocak'ta bir parça düşmüştü ama Şubat ayında bugün açıklanan verilerde 20 ayın zirvesine geldiğini gördük. Tekrar artış yönüne döndüğünü gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz son verileri?
Yani aslında bu da imalat dışındaki taraflarda ortamın daha iyi olduğunu gösteriyor. Çünkü Ocak ayında imalatta bir zayıflama görmüştük ama işte inşaat, hizmet, perakende güven endeksleri yükselmişti. Hatta son dönemden yüksek seviyelindeydi. Şubat'ın bu verisi de, gelecek hafta bunların yeni değerlerini göreceğiz. Ama ilk veri işte Şubat tüketici güveninin yükseldiğini ve son dönemin en yüksek seviyesine, çünkü Ocak'ta çok sınırlı gerilemişti, gösteriyor. Yani iş talep anlamında çok rahat edecek bir durum olmadığını tekrar söylüyor bize. Yani büyüme açısından da bu yıl riskler yukarı yönde. Yani Merkez Bankası çıktı, açığı çok negatif falan diyor ama gerek işsizlik oranlarına baktığında, gerek diğer verilere baktığında çok zayıf giden bir ekonomi değil. Tabii ki yani bu hani çok çok iyi gidiyor, işler çok canlı, o anlamda söylemiyoruz ama hani bu böylesi süreçlerde, faizin para politikası çok sıklaştığı süreçlerde ekonomiyi çok baskılamış gibi bir görüntü de yok. Onu demek istiyorum. O yüzden enflasyon açısından destekleyici bir görüntü hala yok. O sonuca varabiliriz.
Bunları tabii önümüzdeki süreçte takip etmeye devam edeceğiz. Haluk Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.